başlıyor.
Sevgili sinema severler, merhaba. Bugün bayram. Hepimizin hayatının bayram olmasını, her anımızın en azından sözlük anlamıyla bayram keyfiyle yaşanmasını dilerim. Programın 49. bölümü yayınlanıyor bugün. Geriye dönüp baktığımda epey bir filmden, yönetmen ve oyuncudan, sinema akımından söz ettiğimi, onlarca kitap önerdiğimi görüyorum. Beni lütfen sinema salonlarında, duvarlarında gösterime girecek filmlerin afişleri önünde büyülenmişçesine vakit geçiren, sinemayı yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak algılayalı yarım asır geçmiş bir film izleyicisi olarak dinleyiniz lütfen. Yorumlarım tamamen benim düşüncelerimden ve algı biçimlerimden süzülerek yansıyor size. Bu yorumlara karşı geri dönüşleriniz ise iletme gayretimin boşa çıkmadığını gösteriyor ve çok sevindiriyor beni. Gerçekten tadına doyum olmayan sohbet programlarını, değişik tarzda şarkıların ve müziğin yer aldığı radyomuzun bağımlısı olmanız için yapmanız gerekenler çok basit aslında. Web üzerinden dinlemeniz için runonair.net adresini takip edebilirsiniz. Buradan aynı zamanda tüm geçmiş ve kaçırdığınız programların istediğiniz zaman podcastlerden dinleyebilme imkanınız var. Radyomuzu Radyo Run On Air uygulamasını indirerek de dilediğiniz yerde dinleme olanağına sahipsiniz. Tüm arkadaşlarımla birlikte çok özenerek dikkatle hazırladığımız programlarımıza davetlisiniz. Yaşamınıza renk ve keyif katacağımızdan emin olabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımdan bana iletmeye lütfen devam edin. Katkılarınız sinema bir şenliktir'i mutlaka daha iyi yapacak. Instagram hesabım her zamanki gibi @büyükçınar. Bugün 4 filmden söz etmek istiyorum. İlki Amélie adıyla bilinen, tam adıyla Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. İkincisi Christopher Nolan'ın Akıl Defteri. Orijinal adıyla Memento. Üçüncü sırada yönetmen Steven Soderbergh'in kült filmi Trafik var. Son filmimiz Anthony Hopkins'in başrolde olduğu 1999 yapımı Instinct, İçgüdü. Bugün söz edeceğimiz ilk film, film müziklerinden birini dinlediğiniz tam adıyla Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Amélie Poulain'ın dillere destan, masal gibi muhteşem kaderi. Tüm dünyada Amélie olarak biliniyor. Benim sinema anlayışıma çok uygun filmlerin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet'in 2001 yılında çektiği bu filmde Audrey Tautou ile Mathieu Kassovitz başrollerde. Film Oscar adaylıklarından eli boş dönmüş olsa da César ve BAFTA başta olmak üzere birçok saygın festivalde gösterildi ve ödüller aldı. Amélie 11 Eylül saldırılarından önce gösterime girip başarı kazandı ama 11 Eylül'ü izleyen aylarda daha geniş bir dağıtıma girmesinin ardından daha çok dikkat ve takdir topladı. Böyle bir filmin tam zamanıydı. Ancak ameli düşüncesiz bir kaçış olarak değil, gerçek dünyanın dehşetinden ve zorluklarından fantastik ve idealize edilmiş bir uzaklaşma, bir soluklanma olarak kabul edildi. Dolayısıyla filmin hayalperest Fransızca adı kelimesi kelimesine tercüme edildiğinde Amélie Poulain'ın Masalsı Kaderi, uluslararası kısaltılmış halinden çok daha renkli ve içeriğe ilişkin daha çok fikir veriyor. Yönetmen Jean-Pierre Jeunet'in kara komedisi Şarküteri, yiyecek kıtlığını Luna Park'a benzeyen tuhaf bir apartmanda bir takım yaratıcı yamyamca çözümler geliştirilmesine yol açtığı bir gelecekte geçiyordu. Diğer bir filmi Kayıp Çocuklar Şehrinde ise kendisi rüya göremeyen, sinsi ve kaçık yaşlı bir bilim adamının garipsenecek ölçüde olgun çocukların rüyalarını topladığı alternatif bir dünyaya odaklanıyordu. Ameri ilk bakıldığında gerçek dünyada geçiyor. Ancak çok sayıda oyunbaz efekt kullanan yönetmen, çağdaş Fransa'yı filme adını veren koca gözlü ve idealist karakterin çevresindeki asık suratlılara sevgi ve mutluluk yaydığı gerçekliğin güzel ve gerçeküstü bir yansımasına dönüştürüyor. Ancak bizzat Amélie de hüsran içindedir. Ve yoğun enerjisinin bir bölümünü gerçek aşkı arayıp bulmak için harcamaya karar verir. Audrey Tautou'nun masum ve afacan bir çocuk berraklığıyla canlandırdığı Amélie, hıçkırarak ağlamakla kalmıyor. Eriyip bir gözyaşı gölcüğüne dönüşüyor. Şiir, metaforik olarak parıldamakla kalmıyor, ustaca tasarlanmış bilgisayar efektleriyle doğaüstü bir renge, hep kusursuz olan bir havaya kavuşturuluyor. Sıradan ellerde film, duygusallığı kötü kullanılmış budalaca bir romantizme saplanıp kalabilirdi ama yönetmen Jeunet, peri masalına benzeyen bir fantezisini dengelemek için gerçek hayatını, acılarını ve hayal kırıklıklarını yeterli bir miktarda ve zekice kullanıyor. Ayrıca filmde tıpkı ana karakterinde olduğu gibi izleyiciyi bu abartılı tuhaf hikayeye bağlayan küçük ayrıntılar ve garip titizlikler konusunda saplantılar görülüyor. Yönetmen en iyi kararın iyilik saçmakla birlikte müzik gülümsemesine yakışan ve yolculuğunun aşırı şirin olmasını önleyen yaramaz bir karakter sergileyen Tatu'yu oynamakla vermiş. Tatu, Amélie'nin duygusal anlamda yaşadığı çarpıcı gelgitleri öylesine büyük bir başarıyla ayarlıyor ki kendinizi onunla birlikte ileri geri sallanmaktan alıkoymanız mümkün değil. Aslında fantastik sinemanın birçok yönetmeninin aksine Jeunet, içinde yaşanan dünyadan çok insanların neler hissettiğini ve diğer insanlara neler hissettirdiğiyle ilgili görünüyor. Amélie'nin dünyası ne kadar fantastik olursa olsun, filmin büyük bir metropolün iki farklı yakasında çarpan iki yüreğin bir şekilde birbirleriyle bağlantı kurup tek yürek gibi çarpmanın yolunu bulacağından başka bir şey anlatmadığını hissediyorsunuz sonuçta.
So where are you? You're in some motel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's kind of hard to say. I don't know. It's just an anonymous room.
İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın erkek kardeşinin Memento Mori adlı öyküsüne dayanan ikinci filmi olan Memento ya da ülkemizde bilinen adıyla Akıl Defteri, mükemmele yakın bir psikolojik bilmece. Sinema meraklılarının tersine çekilmiş film olarak tanımladığı bu modern kara filmde hikaye sürekli durdurulup başlatılarak anlatılıyor. Sahneler ters bir kronolojiyle birbirini izleyip sonra tekrar ileri giderek hikayenin bir başka bölümü izlenene kadar herhangi bir anlam taşımayan bilgiler sunuyor. Bir başka yönetmenin elinde bu sinir bozucu bir numara olabilecekken Nolan sahneleri kronolojik olarak kaydırmayı, kahramanın elindeki gerçeklerin aslında gerçek olmadığını bildiği ya da bilmediği, yanıltıcı ipuçlarıyla verilen bir cinayetin gizemini çözmek için etkili bir yöntem olarak kullanıyor. Kara film türünün hafıza kaybı geleneğine sadık kalan Akıl Defteri'nde ana karakterin hafıza kaybı da filmde bulunan heyecan verici ögelerden biri. Avustralyalı oyuncu Guy Pearce, küstah ve kibirli bir eski sigorta müfettişini canlandırıyor. Ender rastlanan ve yeni anılar oluşturamama gibi gerçekte de olan bir amnezi türünü yaşayan müfettiş, yapıp ettiklerini işte post-itler ve polaroidler aracılığıyla, daha önemli gerçekleri ise vücuduna dövme yaptırarak izliyor. Tek amacı karısının tecavüz edilerek öldürülmesinin intikamını almak. Yatağını paylaştığı kadınların ve çevresindeki insanların dost mu yoksa katil mi olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Guy Pearce neredeyse her sahnede üstlendiği göreve talihsiz denecek ölçüde saplanıp kalmış ama gerekli kararları almaktan son derece aciz biri rolünde fazlasıyla inandırıcı ve cüretkar bir oyunculuk sergiliyor. Hikayenin ipuçlarının çözülüş ve yeniden düzenleniş biçimi, mantık yürütme ve senaryodaki devamlılığın başarısıyla sağlanması açısından gerçek bir seyir zevki sunuyor. Bu teknik türük, seyircinin filmi pür dikkat izlemesine gerektirse de gerçek bir kara filmden bekleneceği üzere bunu ödüllendiriyor. Sonuçta akılda kalan hikayenin kendisi değil, anlatılış biçimi. Dinlediğiniz müzik, bugünkü programın üçüncü filmi olan Steven Soderbergh'in Trafik adlı filminin sonunda aktör Benicio Del Toro'nun çocukların beyzbol maçını izlerken ve filmin son jeneriği akarken çalan müzik. 1989 yapımı ilk filmi seks yalanlarının olağanüstülüğüne ve onu izleyen aşk ve para, denizci gibi ustalıklı filmlerine rağmen Hollywood yönetmen Steven Soderbergh'in ne kadar yetenekli olduğunu anlaması için 2000 yılına kadar bekledi. Tatlı Bela nihayet fark edilmesini sağladıysa da Soderbergh, kuşağının en ilginç yönetmenlerinden biri olarak kabul görmesini Trafik'e borçludur. Kısmen büyük beyni toplayan İngiliz televizyon dizisi Trafik'i temel alan film, uyuşturucu ticaretinin değişik alanlarını adeta belgesel tarzında keşfe çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kültürünü ateşleyen zincirdeki farklı insanlara odaklanıyor. Kimdir bunlar? İşte başkanın uyuşturuculara karşı açtığı savaşa ön ayak olurken bizzat kendi orta sınıf evinde uyuşturucu sorunuyla karşılaşan bir yargıç, sınırın güneyinde benzer bir savaş verirken kendi sorgulanabilir yöntemlerini kullanan Meksikalı bir polis ve uyuşturucu ticareti yapan kocası hapse atılınca hayatla tek başına başa çıkmak zorunda kalan ruhen çökmüş hamile anne gibi. Yargıç rolünde Michael Douglas, senaryoyu iyi ilk okuduğunda rolü geri çevirmiş ve rol genişletince fikrini değiştirmiş. Meksikalı polisi canlandıran Benicio del Toro, tek kelimeyle büyüleyici rolüyle Oscar ödülünü kazanmıştır. Uyuşturucunun karısı rolündeki Catherine Zeta-Jones da kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemiştir. Soderbergh, 110 ayrı mekanda 130'dan fazla oyuncuyla çalışmış ve gerçekten huşu uyandırıcı ve merakla izlenen bir film ortaya koymak için el kameralarının yanı sıra yaratıcı kurgu ve sinematografi tekniklerinden de yararlanarak kusursuz bir iş çıkarmıştır. Dördüncü ve son filmimiz ise Oscar ödüllü iki aktörün Anthony Hopkins ile Cuba Gooding Jr.'ın adeta iki kişilik bir gösteri haline getirdikleri Instinct, İçgüdü adlı yapımı. Bu film dramatik yoğunluğu ve insan doğasının gizli kalmış yönlerinin yanı sıra gerilimli atmosferleriyle de ilgi çekmiştir. Ruanda ormanlarında yaşayan goriller üzerinde yaptığı araştırmalar sırasında işlenen cinayetlerden sorumlu tutulan ve hapse atılan bilim adamı kendini gorillerden biri gibi gördüğü için dünyadan tamamıyla kopmuş, yıllardır tek kelime konuşmamıştır. Genç psikiyatr onun suskunluğunu bozmaya kararlıdır. Çünkü bilim adamının sırları herkes için sonsuz bir değer taşımaktadır. Ancak bunların ortaya çıkması şok etkisi yaratacak niteliktedir. Anthony Hopkins'in canlandırdığı bilim adamı kimliğinde ortaya çıkan insan doğasının gizli yönleri öyküyü gerilimli bir hale sokuyor. Psikiyatri seansları sırasında insanoğlu üzerine derin bilgisini psikiyatra aktaran bilim adamı bir yandan da vahşi içgüdüsünü yansıtıyor. İki aktörün güç gösterisine giriştikleri bu sahneler filmin de en can alıcı görüntüleri oluyor.
Poetic fame is dear to the heart of my friend Snodgrass. The fame of conquest is equally dear to my friend Tupman. The desire of earning fame in the sports of the field, the air, and the water is uppermost in the breast of my friend Winkle. I will not deny that I too am influenced by human passions and by human feelings.
Mr. Pickwick'in serüvenleri. Büyük yazar Charles Dickens'ın 24 yaşında yazdığı ilk roman. Bu romanda kahramanımız Samuel Pickwick'in kurduğu Pickwick Kulübü üyelerinden 3 arkadaşıyla çıktığı İngiltere gezisini okuyoruz. Bu gezi sırasında tanıştıkları kişiler, başlarından geçen olaylar, köyler ve şehirler 19. yüzyıl panoramasıyla anlatılır. Oldukça rafine bir mizah duygusuyla yazılan roman, bir ilk roman olmasına rağmen dünya edebiyatının başyapıtlarından biri sayılıyor. Bu roman hakkında ünlü yazar Fernando Pessoa'nın Mr. Pickwick'in serüvenlerini okumuş olmak hayatındaki en büyük talihsizliklerdendir. Çünkü onu bir daha asla ilk kez okumak için açamayacağım dediği söylenir. Bu kitap Türkiye'de ilk kez 1927 yılında, o zamanki adıyla Marif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kamuran Şerif Saru'nun çevirisi ve özetiyle yayınlanmış. Nihayet tamamı Tektaş Ağoğlu tarafından başarıyla Türkçe'ye çevrilmiş ve Yapı Kredi Yayınları Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisinden 2011 yılında yayınlanmıştır. 912 sayfalık yapıtın 2020 yılında 3. baskısı yapılmıştır. Her ne kadar her edisyonda kaç baskı yapıldığını bilmesem de ne yazık ki çok okunmadığını, sadece İngilizce derslerinde kısaltılmış İngilizce baskılarından okunduğunu biliyorum. 49. program sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve güvenilir bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve dostça kalın.